Ayrım 33.
Yerli malı kullanma, kooperatifçilik ve özel girişimcilik teşvik edildi. İtibari Milli Bankası açıldı, mahkemeler adliye nezaretine bağlandı, yargıda yeniliklere gidildi. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 10. cilt sayfa 5993. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Gazeteci Tahir Hayrettin Bey, 2. Meşrutiyet'ten sonra kurulmuş olan Mutedil, Hürriyet, Perveran ve Ahrar fırkalarını bir araya getirerek 21 Kasım 1911'de Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı kurdu. Fırkanın temel amacı, belki de tek amacı, İttihat ve Terakki'ye karşı olmak ve Batı ile tam olarak bütünleşmekti. Siyasi anlayışını Prens Sabahattin'in görüşlerinden alıyor, programında Osmanlıcılık, Ademi Merkeziyetçilik, Teşebbüsi Şahsi, Meşrutiyetçilik ve Liberalcilikten yana olunduğu yazıyordu. Farklı kesimlerden insanlar milliyetçi bir çizgiye yönelen İttihatçıları durdurmak ve iktidarlarına son vermek için dış destekle bir araya geliyor, güçlerini bu amaç için birleştiriyordu. Rum, Ermeni, Arnavut, Arap, Bulgar kökenli ayrılıkçı unsurlar, Batıcı aydınlar, Münevveran, Prens Sabahattin yandaşları, bazı medrese hocaları, ilmiye mensupları, sosyalistler, AGE 9. cilt sayfa 5448, Hürriyet ve İtilaf çatısı altında toplanıyordu. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucuları arasında İsmail Hakkı Paşa, Arap milliyetçisi Abdülhamit Zehravi, ayrılıkçı eylemleri nedeniyle 1916'da idam edildi. Şeyhülislam Mustafa Sabri, Deli Fuat Paşa, Ermeni Doktor Dagavaryan, Doktor Rıza Nur, Miralay Sadık Bey ve Damat Ferit Paşa gibi kişiler vardır. Damat Ferit, partinin ilk genel başkanı oldu. Sağlık nedeniyle ayrılınca yerine Fuat Paşa geçti. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın programı günümüzde global liberalizm adıyla yürütülmekte olan politikaların hemen aynısıdır. Milliyetçiliği yatsıyan Osmanlıcılık, Ademi Merkeziyetçilik diye tanımlanan yerel yönetimcilik, etnik temelli federasyonculuk, dış ticaret serbestisi, işbirlikçi özel girişimcilik, 100 yıl önce yazılan ve bugün yoğun olarak uygulanan ekonomik siyasi belgeler gibidir. İngilizlerin destek ve denetimiyle kurulan fırka, kendisini var eden ve 1902'den beri faaliyet gösteren Teşebbüsi, Şahsi, Ademi, Merkeziyetçilik Cemiyeti ile birlikte etnik sorun yaşayan Osmanlı topraklarında örgütlenmeye çalıştı ve Ermeniler başta olmak üzere çeşitli azınlık gruplarından destek de buldu. Prens Sabahattin'e göre asıl sorun Abdülhamit'in devrilmesi değil, toplum yapısının tümden değiştirilerek Avrupa gibi olunması, Doğu'nun kamucu toplum biçiminden iştiraki toplum, batılı bireyci, infiradi topluma geçilmesiydi. Bu yapılmadığı sürece Doğulu toplumlar ilerleyemez ve baskı altında yaşamayı hak ederlerdi. Meşrutiyetten günümüze gericilik, Çağlar Kırçak, İmge Yayın Evi 2. baskı 1994. 1912'de seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle meclis içinde ve dışında eylemlere giriştiler. Önce meclisteki anayasa görüşmelerini engellediler. Başkan yardımcısı Miralay Sadık Bey aracılığıyla alaylı harp okulu mezunu olmayan subaylarla ilişkiye geçerek itaatçı milletvekillerini tehdit ettiler. Daha sonra Babi Ali'yi basarak Nazım Paşa'yı sadrazam yapmak istediler. İttihatçılar önce davrandı ve baskını onlar gerçekleştirdi. Bunun üzerine 13 Haziran 1913'te İttihatçıların desteklediği ancak yansız bir politika izleyen Mahmut Şevket Paşa'yı öldürdüler. Suikaste yer alan fırka üyelerinden bir bölümü idam edildi ya da ünlü Sinop cezaevine konuldu. Diğerleri yurt dışına kaçtı, fırka dağıldı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İttihat ve Terakki kapanınca yeniden ortaya çıktı ve 14 Ocak 1919'da örgütlenmeye başladı. Yeni kuruluş içinde Nuri Paşa, Seyit Abdülkadir, Mustafa Sabri, Şeyhülislam, Ali Kemal Kurtuluş Savaşı'nda halk tarafından linç edildi. Gazeteci Refik Halit Karay Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 150'liklerle yurt dışına sürüldü ve Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti adına Sevr'i imzalayanlardan biri, 150'liklerle yurt dışına sürüldü, 1939'da çıkarılan afla geri döndü gibi isimler yer aldı. Fırkanın kuruluşu 22 Ocak 1919'da yayımlanan bir bildiriyle duyuruldu. Bildiride Hürriyet ve İtilaf'ın yeniden doğduğu, ülkenin en güçlü partisi olduğu söyleniyor ve fırkanın itaatçılar dışında tüm siyasi gruplara özgür bir çalışma ortamı sağlayacağı açıklanıyordu. Bu açıklamaya karşın İtilafçıların ilk işi, itaatçı işi saydıkları müdafaa-i hukuk hareketini önlemek için girişimlerde bulunmak oldu. Ülke yenilmiş, siyasi yapılar dağılmıştı. Bu nedenle kendilerini rakipsiz sayıyor, galip devletlere, özellikle de İngilizlerle olan ilişkilerine güveniyorlardı. Müdafaa-i hukuk örgütlenmesini önlemek için büyük paralar harcayarak Anadolu'da çalışmalar yaptılar ve milli mücadeleye karşı ayaklanmalar düzenlediler. Hürriyet ve İtilafı destekleyen yayın zinciri, teşkilat, takdirat, tamirat, merih, hemrah, ıslahat, şehrah, ifham gazeteleriyle gelişiyor. İktam, yeni iktam, iktiham, alemdar ve peyami sabahla tamamlanıyordu. Bu gazetelerde Ali Kemal, Mustafa Sabri, Refi Cevat, Ulunay, Refik Halit Karay gibi çok sayıda işbirlikçi gazeteci, Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı önderleri için hakaret içeren sert yazılar yazıyorlardı. Hainler, ahlaksızlar, zalimler, alçaklar, kabadayılar, eşkıyalar sıkça kullanılan sözcüklerdi. Türk basını Kuvayi Milliye'den günümüze, Doğan Koloğlu, KB yayınları Ankara 1993, AK Profesör Çetin Yetkin, Türk Direniş ve Devrimleri, Otopsi yayınları 2003, 3. cilt, sayfa 809. Onlara göre ulusal bağımsızlık savaşı verenler yeni celalilerdi. O nedenle ulusal kurtuluşçulara kemaliler diyerek alay ediyorlardı. Devrim hareketleri içinde Atatürkçülük, Profesör Tarık Zafer Tunay'a, AK, AGE, sayfa 805. Refik Halit, 9 Ocak 1920 tarihli Alemdar'da misak-ı milli düşüncesine karşı çıkıyor ve Kurtuluş Savaşı'nı aşağılayıcı sözcüklerle yeriyordu. Misak-ı millinin nedenli gayri milli, çirkin ve telaffuzu zor bir kelime olduğunu yazıyor ve şunları söylüyordu. Bizim için tutulacak tek yol, tek kurtuluş yolu, mütarekeden hemen sonra İngiltere ile beraber yürümek için siyasi girişimde bulunmaktı. Bereketi bol olsun, başımıza bir milli daha çıktı. Ankara'yı kastediyor yazarın notu. Geceler ortaya bir milli yavru daha attı, misak-ı milli. Aman Allah'ım, telaffuzu ne güç, ne çirkin, ne gayri milli bir kelime. Mütareke basını Öncü Gençlik, Aralık 1999, sayı 45, sayfa 14. Refik Cevat'ın yazdıkları tarihte örneği az görülen açık ihanet belgeleri konumundadır. Yunan ordusunun genel bir saldırıya geçtiği günlerde şunları yazıyordu. Yunanlılar silah omuzda bütün Anadolu'yu baştan başa kat edecekler. Bu serseriler, Türk ordusu yazarın notu, karşılarında muntazam bir kuvvet gördüklerinde çil yavrusu gibi dağıldılar. Görüyoruz ki Yunanistan kısa bir süre içinde çapulcuları, Kurtuluş Savaşçıları'nın yazarın notu, tamamen ortadan kaldıracaktır. Türk Direnişi ve Devrimleri Profesör Çetin Yetkin, Otopsi Yayınları 3. cilt 2003 sayfa 812. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 150'liklerle birlikte Türkiye'den çıkarılan Refi Cevat, daha sonra çıkarılan Afla Türkiye'ye gelecek ve Milliyet Gazetesi'nde uzun yıllar köşe yazıları yazacaktır. Hürriyet ve İtilaf, ilk genel başkanları Damat Ferit'in Kurtuluş Savaşı süresince İstanbul'da kurduğu 5 hükümete de bakan, nazır verdi. İngilizlerin ve padişahın desteğini arkasına alarak işgalci devletlerin isteklerini yerine getiren bir politika yürüttü. Mütareke döneminin işbirlikçi iktidar partisiydi. Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk hareketi güçlendikçe halka dayanmadığı için zaten zayıf olan etkisini tümüyle yitirdi. Etkisizleşme yürüttüğü teslimiyet politikasını önlemedi, tersine işbirlikçiliği daha da yoğunlaştırdı. Sevr Anlaşması'nın görüşüldüğü Saltanat Şurası'nın hemen tüm üyeleri itilafçıydı. Sevr'in kabul edilmesine bu şurada karar verildi ve 5. Damat Ferit hükümeti anlaşmayı onayladı. Marif Nazırı Bağdatlı Hadi Paşa, Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Bern Büyükelçisi Reşat Halis anlaşmayı Paris'te imzalayan itilafçılardı. Bağımsızlık Savaşı'nın gelişmesiyle Rıza Nur, Ahmet Ferit Tek gibi az sayıda itilafçı Ankara'ya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katıldı. Savaşın kazanılması üzerine çok sayıda parti üyesi yurt dışına kaçtı. Kalanlardan bir bölümü de 150'liklerle birlikte Türk vatandaşlığından çıkarılıp yurt dışına sürüldü. Miralay Sadık Bey, Damat Ferit, Şeyhülislamlar, Mustafa Sabri Hoca ve Dürrizade Abdullah Efendi, Nakşibendi Şeyhi Konyalı Zeynel Abidin, Doktor Rıza Tevfik, Gümülcineli İsmail Bey, Çerkes Arslan Bey, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey gibi kimi fırka yönetici ve yandaşları İngilizlerin yardımıyla Romanya, Mısır ya da Avrupa'ya kaçtılar. 150'likler, İlhami Soysal, Gür Yayınları 3. baskı 1988, sayfa 36, 57, 59. 1938'de çıkarılan bir af yasasıyla itilafçı sürgünler geri döndü. Refi Cevat, Ulunay, Refik Halit ise Karay soyadlarını alarak gazetelerde yazı yazmayı sürdürdüler. Batıya teslimiyete dayanan işbirlikçi hürriyet ve itilaf siyaseti ve anlayışı işgal günlerinde açıktan Atatürk döneminde örtülü biçimde savunuldu. Atatürk'ün ölümünden sonra giderek artan bir yoğunlukla yeniden açık hale geldi. Günümüzde ise ulusal bağımsızlığa cepheden saldıran işbirlikçi bir siyasete dönüştürüldü. Hürriyet ve itilaf anlayışı bugün aynı işgal döneminde olduğu gibi rakipsiz bir siyasi işleyiş haline gelmiştir. Siyasi partilerin hemen tümü bu anlayışı temsil eden bir çizgi izlemektedir. Hürriyet ve itilaf artık tek bir parti değil, bütün partilerdir. Müdafaa-i Hukuk Örgütleri. Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın teslim olmasıyla birlikte yenik sayıldı ve 1. Dünya Savaşı'nın galip devletleri tarafından önceden yapılan paylaşım anlaşmasına uygun olarak ülkeyi işgal etmeye başladılar. Boğazlar ve İstanbul başta olmak üzere hemen tüm sahil kesimlerine girildi, silahlara el konuldu, ordular dağıtıldı. Balkan Savaşı'ndan beri aralıksız 6 yıl savaşan ve 2 milyon genç insanını yitiren Türk halkı, sıra dışı bir yoksulluk içine düşmüş, yönetim sistemi çökmüş, il ve ilçeler arasında ilişkiler kopmuştu. İmparatorluk parçalanıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, nutuğa o günün koşullarını açıklamakla başlar ve şunları söyler. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş ve koşulları ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca ulus yorgun ve yoksul bir duruma düşmüş. Ulusu ve ülkeyi savaşa sürükleyenler kendi yaşamlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve halife soysuzlaşmış, kendisi ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş, onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizlerce işgal edilmiş, Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon'la Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve görevlileri ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin onayıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Bundan başka yurdun dört bucağında Hristiyan azınlıklar gizli ya da açık olarak özel isteklerini elde etmeye devletin bir an önce çökmesine çaba harcıyorlar. İstanbul Rum Patrikliği'nde kurulan Mavri Mira Kurulu, illerde çözeler kurup yönetiyor, mitingler ve propagandalar yaptırmakla uğraşıyor. Yunan Kızıl Haçı, Resmi Göçmenler Komisyonu, Mavri Mira'nın çalışmalarını kolaylaştırmak için yardım ediyor. Mavri Mira kurulunca yönetilen Rum okullarının izci örgütleri 20 yaşını aşmış diğer gençleri de içine alarak her yerde geliştiriliyor. Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Mira Kurulu ile düşünce birliği içinde çalışıyor. Ermeni hazırlığı da Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon ve Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan ve İstanbul'da merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. Durumun korkunçluğu ve ağırlığı karşısında her yerde her bölgede bazı kişilerce kurtuluş yolları düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle girişilen çalışmalar bir takım örgütler doğurdu. Örneğin Edirne ve çevresinde Trakya Paşa Eyle adlı bir cemiyet vardı. Doğu'da, Erzurum'da ve Elazığ'da genel merkez İstanbul'da olmak üzere Vilayat-ı Şarkiye Müdafai Hukuku Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafaza-i Hukuk adlı bir cemiyet bulunduğu gibi İstanbul'da da Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği delegeler Of ilçesi ve Lazistan Livası'nda şubeler açmıştı. Yunanlıların İzmir'e gireceğinin açık belirtilerini Mayıs'ın 13'ünden beri gören İzmir'deki bazı genç yurtseverler, 14-15 gecesi bu acı durumu aralarında görüşmüşler. Bir olup bittiye geri dirildiği kuşku götürmeyen Yunan işgalinin ilhakla sonuçlanmasını önlemek düşüncesinde birleşmişler ve Reddi ilhak ilkesini ortaya koymuşlar. Kurulmaya başlayan bu örgütlerden başka ülke içinde başka bir takım girişimler ve kuruluşlar da ortaya çıkmıştı. Özellikle Diyarbakır, Bitlis, Elazığ illerinde İstanbul'dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu cemiyetin amacı yabancı devletlerin koruyuculuğu altında bir Kürt devleti kurmaktı. Konya ve dolaylarında İstanbul'dan yönetilen Teali İslam Cemiyeti kurulmasına çalışılıyordu. Ülkenin hemen her yanında Hürriyet ve İtilaf, Sulh ve Selamet Cemiyetleri de vardı. İstanbul'da çeşitli amaçlarla gizli ve açık olmak üzere bir takım fırka ve cemiyet adı altında örgütler de vardı. İstanbul'daki kadın erkek bir takım ileri gelen kişiler ise gerçek kurtuluşu Amerikan mandasını istemek ve sağlamakta görüyorlardı. Bu kanıda olanlar düşüncelerinde çok direndiler. Doğru olanın kesinlikle kendi görüşlerinin desteklenmesi olduğunu kanıtlamak için çok çalıştılar. Bu açıklamalardan sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak çabuk ve kolayca hep birlikte gözden geçirelim. Düşman devletler Osmanlı Devleti'ne ve ülkesine maddi ve manevi olarak saldırmışlar, yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan kişi hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor, hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde olup bitenleri bekliyor. Felaketin korkunçluğunu ve ağırlığını anlamaya başlayanlar bulundukları çevreye ve sezebildikleri etkilere göre kurtuluş çaresi saydıkları yollara başvuruyorlar. Ordu, adı var kendi yok durumda. Komutanlar ve subaylar genel savaşın onca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun, yurdun parçalanmakta olduğunu görerek yürekleri kan ağlıyor. Gözleri önünde derinleşen karanlık içinde ve felaket uçurumunun kıyısında çıkar bir yol, bir kurtuluş yolu arıyorlar. Nutuk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1. Cilt, 4. Basım, 1999, sayfa 3, 9, 11 ve 15. Mustafa Kemal durumu bu biçimde saptar. Sonra ulusal kurtuluş için yapılması gereken öncelikli girişimleri belirler ve kendiliğinden oluşmaya başlayan halk direnişinin örgütlenmesi üzerinde durur. Bu örgütlenmenin biçim ve içeriğini, yönelileceği ana amacı ve bu yönde yapılacak çalışmaları belirler. 29 Mayıs 1919'da yani Samsun'a çıkışından 10 gün sonra Havza'dan Kazım Karabekir'e şu telgrafı çeker. Sivil yönetimin güvenilir kişileriyle el ele vererek bağımsızlığımızın savunulması uğrunda gerekli olan örgütü doğaldır ki gizli olarak ve dışa karşı sezdirmeyecek biçimde kurmayı zorunlu sayıyorum. Bu husus, örgütlenme yazarın notu, bilgisi nedeniyle biz askerlerin vatanseverliğine düşmektedir. Milli Kurtuluş Tarihi Doğan Avcıoğlu İstanbul Matbaası 3. Cilt İstanbul sayfa 1207. 20 gün sonra 18 Haziran'da Edirne 1. Kolordu Komutanı Cafer Tanyer Bey'e gönderdiği şifreli telgraf o aşamadaki örgütlenme yönelişinin ana hatlarını belirler. Nutu'a aldığı bu telgrafta şu açıklamaları yapar. Ulusal bağımsızlığımızı boğan ve yurdun bölünmesi tehlikesini hazırlayan İtilaf devletlerinin yaptıklarını ve İstanbul hükümetinin tutsak ve güçsüz durumunu biliyorsunuz. Ulusun kaderini böyle bir hükümetin emrine bırakmak, çöküşe boyun eğmektir. Anadolu ve Trakya'daki ulusal örgütleri birleştirmeye ve ulusun sesini bütün gürlüğüyle dünyaya duyuracak güvenilir bir yer olan Sivas'ta birleşik ve güçlü bir kurul toplamaya karar verilmiştir. Ben İstanbul'dayken Trakya Paşeli Cemiyeti üyelerinden bazılarıyla görüşmüştüm. Şimdi zamanı geldi. Gerekenlerle gizlice görüşerek hemen örgütler kurunuz ve benim yanıma da delege olarak bir iki kişi gönderiniz. Bağımsızlığa ulaşıncaya kadar ulusun tümüyle birlikte özveriyle çalışacağıma kutsal inançlarım adına ant içtim. Artık benim için Anadolu'dan ayrılmak söz konusu olamaz. Anadolu halkı baştan aşağı bölünmez bir bütün haline getirildi. Kararlar ayrımsız tüm komutanlar ve arkadaşlarımızla birlikte alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizden yanıdır. Anadolu'daki ulusal örgütler ilçe ve bucaklara dek genişledi. İngiliz himayesi altında bir bağımsız Kürdistan kurulması ile ilgili propagandalar ve bu amacı güdenler saf dışı edildi. Kürtlerle Türkler birleşti. AGE sayfa 29.